billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 22. söz, 1. makam. 9. burhan. Burhan kelimesi Cenab-ı Hakk'ın varlığının ve birliğinin delillerinden manasına geliyor. Gel ey muhakemesiz arkadaş. Sen şu sarayın sahibini tanımıyorsun ve tanımak da istemiyorsun. Evet. Allah muhafaza. Tehlikeli bir durum. Hani insan kainatın sahibini tanımıyor olabilir ama tanımak istememesi çok büyük bir tehlike. Allah korusun. Bu tabii müminler için de bir uyarı. Sen Allah'ın Kur'an'ındaki emirlerini bilmiyorsun. Evet. Bilmek de istemiyorsun. Eğer böyleyse bu da bir mümin için büyük bir tehdit. Hani bir mümin belki Cenab-ı Hakk'ın bazı emirlerinden haberi olmayabilir. Aslında haberi olması gerekirken, vazifesiyken, göreviyken bunu fark etmemiş olabilir. Ya ihmalinden, ya çevresinden yanlış etkilendiği için, ya ailesinden gerekli eğitim almadığı için. Ama tanımak istemeli ve tanıma yolunda olmalı. Bu itikadi olarak Allah'ı tanımayan insanlar için bir görev olduğu gibi Allah'ı tanıyanlar insanlar için de Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, mesela Peygamberimizi tanıyor ama Peygamberimizin tavsiyelerini, sünnetlerini bilmiyor. Evet, önemli bir uyarı. Sen şu sarayın sahibini tanımıyorsun ve tanımak da istemiyorsun. Çünkü istibat ediyorsun. İstibat etmek, akıldan uzak görmek. Aklım almıyor. Yani çok mantıklı değil gibi kelimelerle, ifadelerle bu kainatı yaratan bir zatın varlığını ve birliğini kabul etmiyor. Üstad Hazretleri burada akıldan uzak gören bir insana birçok delillerden bir tanesini, bu kainat sarayının ya da bu kainat aleminin ya da bu kainat ülkesinin, bu kainat şehrinin fark etmez, bir maliki, bir sahibi, bir mutasarrıfı var olduğunu akıldan uzak gören insanlara akıllarına yaklaştırarak aslında akıldan uzak olanın bu kainatın bir yaratıcısını inkar etmek olduğunu. Yani inkar etmek akıldan uzaktır. Kabul etmek değil. Onunla ilgili güzel bir ders. Cenab-ı Hak istifademizi büyük eylesin inşallah. Çünkü istibat ediyorsun onun acayip sanatlarını ve halatını akla sığıştıramadığından inkara sapıyorsun. Yani iş ne garip ki Allah-u Teala kainatı yaratan zatın varlığını ve birliğini anlamak için aklı bize vermesine rağmen aklı yanlış yerde kullanarak akıldan istifade ettiğini iddia eden bazı insanlar Allah'ın varlığını aklım almıyor diyerek inkar ediyorlar. Halbuki akla sığıştıramadığından inkara sapıyor. Halbuki asıl istibat, asıl müşkilat ve hakiki suibetler ve dehşetli külfetler onu tanımamaktadır. Bu konuyu açacak çünkü diyerek. Ama şöyle bir kısa giriş yapmak istiyorum. Zaman zaman biz kendi iç dünyamızda ya Allah-u Teala'nın varlığını bu insanlar nasıl anlamazlar? Bir harf bile kendi kendine olmazsa, yani bir resim bile kendi kendine çizilmezse, evet, bir sanat eseri kendi kendine sanat eseri haline gelmezse, nasıl bu kainat kendi kendine olabilir? Değil mi yani? Bazen insanın aklı duruyor. Acaba bu akıllı olduğunu söyleyen insanlar neden akıldan uzak görüyorlar? Bunları ikiye ayırmak gerekiyor. Bir kısmının böyle bir düşüncesi yok. Yani aklını kullanmak gibi, Allah-u Teala aklı vermiş ama aklı kullanmak gibi bir derdi yok. Onlara bir şey söylediğiniz zaman ya ben metafizik şeylerle çok fazla meşgul olmuyorum diyerek olaya geçiştiriveriyor. Onlar çok fazla böyle ne diyorlar? gözle görülmeyen şeylere ben fazla takılmıyorum falan gibi şeytani bazı ifadelerle bu bölüp bu tür insanlara bir şey anlatmak bayağı zordur. Tabii bizim görevimiz o insanlara vazifemizi yapmak, anlatmak ama bunlara bu konuları anlatmak bayağı zordur. Onun için fakat adam aslında aklını kullanıyor, dikkat edin. Mesela eskiden komünizme, sosyalizme kafa yoran insanlar, okuyan insanlar iman noktasından daha çabuk yola geliyorlardı. Ben çok merak ederdim. Neden sefih, sefahate dalmış ateizmi kullanıyor? Yani haşa Allah yoktur diyerek onu kullanan, o fikri kullanan insanlar sefih, sefahate dalmış kafasını çalıştırmıyor. Bak bu insanların dönmesi biraz zordur. Ama kafasını çalıştırarak batıl bir fikri savunan, sosyalizmi savunur, komünizmi savunur, fikri planda kafasını çalıştıran insanlar doğru fikirleri gördüklerinde çoğu zaman istikamete geliyorlar. Ha, o zaman anladım ki ben aklını kötüde bile çalıştırsa insan bir şekilde doğru yolu bulabiliyor. Ama aklını hiç çalıştırmayan insanlar akıl nimetinden mahrum kaldıkları için sizin anlattığınız şeyler adam duymuyor bile. Hani kulağı olmayan bir adama ne konuşursanız konuşun değil mi? Veya gözü olmayan bir adama ne gösterirseniz gösterin. Kullanmıyor. Gözü var ama kapatmış kapakları, hiç çalıştırmıyor. Kulağı var ama tıkamış, hiç dinlemiyor. Aklı var ama aklını hiç kullanmıyor. Dumura uğratmış. Kapatmış bütün kapıları. İçeriye bir şeyin akli, mantıki ve makul şeyleri girmesine müsaade etmiyor. Bu insanlarla konuşmak çok zordur. Ama Üstad Hazretleri aklını az da olsa kullanacak insanlara, az da olsa, hiç fark etmez, çok azıcık da kullansa onlara hidayete vesile olacak güzel dersler veriyor. Bizim derdimiz de bu. Tabii biz insanların kimin aklını çalıştırıyor, kimi çalıştırmıyor bilmeyiz. Bizim vazifemiz her aklı olduğunu düşündüğümüz insana akli ve mantıki delillerle Kur'ani ve nebevi yani sünnete uygun delillerle ya kainattan bulduğumuz delilleri ya insanın kendi içinde Allah'ın koyduğu delilleri anlatmaktır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak hem afakta hem kendi kendinizde, kendi nefsinizde deliller koydu Allah diyor Cenab-ı Hak. Demek ki insan kainatı gözüyle görüp basiretiyle tefekkür etse ya da kendine bakıp özelliklerini okusa mutlaka yaratıcı bulacaktır. Zaten peygamberlerin gönderilmesi, kitapların gönderilmesi de insanın aklının anlamasına yardımcı olmak. Yoksa insana zorla kabul ettirmek değil. Onun için bizim görevimiz kimin inanma niyeti var, kimin yok. Biz bunu bilmeyiz. Kimin aklını çalıştırdığını, kimin çalıştırmadığını da bilmeyiz. Herkese bizim görevimiz Allah'ın dinini yaşamak ve daha sonra da münasip dille anlatmak. Bizim görevimiz bu. Şimdi asıl müşkilat yani Allah'ın kainatı yaratan bir zatın, bir zatın, burada birlik esastır. Yani bir tek zatın bu kadar işi idare etmesi gibi bir problemi var. Aslında bunun en güzel cevabı وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَد۪يرٍ mektubatta geçen yüstr-ü vahdet diye ifade edilen Allah'ın bir olması, birliğin nasıl kolay olduğunu, yani bir şeyi, birçok şeyi bir tek şeye verdiğimizde yapılmasının ne kadar kolay olduğunu ama bir tek şeyi birçok şeye verdiğimizde yapılmasının nasıl imkansız olduğunu. Hani şu kitaptaki sayfadaki bulunan bütün harfleri bir tek kaleme verin kolaydır. Doğru mu? Bütün harfleri bir tek kalem yazmıştır. Bir tek katip yazmıştır. Kolay mı? Kolay. Ama her bir harfi ayrı bir katibe verin, yazdırın bakalım. Bu kitaptaki her harfin yazarı başkadır. Kolay mı? Ne kadar müşkilat değil mi? Ama bütün harfleri bir tek katibe ver, ne kadar kolay. 100 kişinin idaresini bir kişiye ver, kolay mı? Peki bir kişinin idaresini 100 kişiye ver. Bak, değil mi yani? Vahdet kolaylık aslında. Ama bu akıl ve mantığın kolay gördüğü bir şeyi Yine aklını kullanarak akıldan uzak görüyor. İşte aklını kullananlarla konuşmak kolaydır. Burada biz inşallah herkesi aklını kullanan kişi olarak göreceğiz. Ve ona makul ve mantıklı mükemmel cevaplarla vazifemizi yapacağız. Arkasından o kişinin iradesini hayırda kullanmasına dua edeceğiz. Yoksa zorla kabul ettirmek yok. Hatta Müslüman olmuş bir sahabi efendimiz çocuklarının İslam'a girmemesinden çok rahatsız olmuş. Onlara baskı yapmış. Müslüman olacaksınız diye. Onun üzerine ayet-i kerime geliyor. La ikrahe fiddin. Dine girmede zorlama yok. Allah ne kadar Cenab-ı Hak hürriyete önem veriyor değil mi? Özgürlüğe. Kullarım, özgür iradenizle iman ediyorsanız edin. Özgür iradenizle iman etmiyorsanız siz bilirsiniz. Yoksa melekler gibi herkes inanmak zorunda kalırdı değil mi? Onun için başka bir ayette Cenab-ı Hak dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Ne kadar mükemmel bir insana verilen değer yani hakikaten. Onun için istekle, arzuyla yapılan bir iman kainattan daha değerli. Yine istekle, arzu yapılan bir namaz inşallah ona göre değerli olacak. Bir defa müşkilat, iki suubet, zorluk, dehşetli külfetler onu tanımamaktadır. Şimdi bazı iman konuları anlamakta zorlanıyorlar. Mesela ahiretin tekrar gelmesiyle ilgili, ahireti tekrar yaratacak Cenab-ı Hak. Yeniden ahirette diriltileceğiz, yaratılacağız. Veya Cenab-ı Hakk'ın bütün kainatı bir anda hiçbir yardımcısı olmadan idare etmesi gibi. Bazı konularda inandığımız halde bazen aklımızı ikna edecek, tabiri caizse örnekler isteriz değil mi? Bu gayet normaldir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bakın size ben bir örnek vereyim. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki ilk önce bu ibda eden, ibda yok iken yaratmak manasına geliyor. Yok iken yaratmak, ibda. İlk defa var ediyor. Bir Adem yaratıyor Cenab-ı Hak. Daha önce hiç Adem yoktu. Tek insan ilk defa yaratıldı. Şimdi Rabbimiz diyor ki ilk defa yaratan ikinci kez yine yaratır, o ona daha kolaydır. Bu bize bazen soruluyor, daha kolay meselesi bizim açımızdan. Haşa. Yani Allah-u Teala diyor ki yani bir şeyi bir defa yapan ikinci kez niye yapamasın? Aklımıza havale ediyor. Biz mantık evet diyoruz. Bir şeyi bir adam bir sefer yapmışsa bunu evet ya ikinci kez de yapar. Ayet devam ediyor. Vahuve ehvenu aleyh. Sizin nezdinizde, sizin açımızdan baktığınızda bu ikinci yaratış daha kolay olmalı. Allah açısından değil haşa. Allah için ilk yaratmakla son yaratmak arasında zorluk, kolaylık diye bir şey yok. Sonsuz kolay. Niye peki insan Allahu Teala böyle bir ifade kullanır? Biz anlayalım diye. Öyle mi? Ya. Bak, akıl anlamakta zorlanabilir. Bu normal. Ama akıl inkar etmek için değil, akıl anlamak aleti olarak yaratılmış. Öyleyse sen eğer bu kainatı yaratan bir tek zatın varlığını aklına sığıştıramıyorsan, bütün her şeyi bir tek kanunla Allah'ın idare ettiğini anlamakta zorlanıyorsan, o zaman bunu kabul etmediğin takdirde daha çok müşkülata gireceksin, daha büyük sıkıntıya gireceksin. Şimdi onlara örnek verecek. Çünkü onu tanısak, bütün bu saray, bu alem bir tek şey gibi kolay gelir, rahat olur. Bu ortadaki ucuzluk ve mebzuliyete medar olur. Tabii örnekleri verecek ama Üstad Hazretleri Allah-u Teala'yı tanımakla ilgili, marifetullahla ilgili, tanımakla ilgili Kur'an ayetlerinden ve hadislerden kainat kitabını okutarak bize çok orijinal örnekler veriyor. Bakın ben bunlardan bir tanesini vereyim. Üstad Hazretleri onu burada vermediği için. Vahdette ne kadar kolaylık var. Mesela diyor. Güneş bir tane mi? Bir tane. Güneşin yeryüzündeki herhangi bir çiçeğe ışık vermesi ile bütün yeryüzündeki çiçeklere ışık vermesinin arasında fark var mı? Ha bir tane çiçeğe ışık vermiş, ha yeryüzündeki bütün çiçeklere ışık vermiş. Fark yok. Teke verdiğiniz zaman, o zaman bütün alem bir tek şey kadar kolay gelir. Veya bir daha örnek verelim. Yerçekimi kanunu kaç tane? Yerçekimi kanununun, dikkat edin, bütün yer küresini birden çekmesi, bir tek varlığı çekmesi kadar kolaydır. Öyle mi? İşte yaşı görüyoruz ya. Onlar için kaldı ki Allah-u Teala'nın ilmi sonsuz, kudreti sonsuz, iradesi sonsuz, hikmeti sonsuz, hayatı sonsuz. Söyleyin. Görmesi sonsuz, işitmesi sonsuz. Ne kadar sıfatı kemaliye varsa tamamı sonsuz. Celali, cemali, bütün isimleri, bütün sıfatları sonsuz. Bazen örnek veriyoruz. Sonsuzdan ne kadar sayı çıkarırsanız azalır? Azalmaz. Peki sonsuza ne kadar sayı ilave ederseniz çoğalır? Çoğalmaz. Demek ki sonsuz rakamlar, değil mi? Sonsuz rakamlardan rakamlar ilave etmekle artırmadığınız gibi rakamlar çıkarmakla eksilmez. Ya bu gayet mantıklı. Madem Allah'ın bütün sıfatları sonsuzdur, öyleyse o sonsuz zatın bir alem yaratmasıyla, milyon alem yaratması, bir insan yaratmasıyla kainat yaratması arasında fark yoktur. Ya kainatı yaratması bir insan kadar kolaydır. Bir insanı yaratması bir hücre kadar kolaydır. Evet, yeter ki Allah-u Teala'yı sıfatlarıyla tanıyalım. Onun için Üstad Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarında tecezzi ve inkısam yoktur. Yani mesela bizde var bu. Ben bu tarafa bakarken bu tarafı göremiyorum. Bak sınırlandı. Birini dinlerken ikinciyi dinleyemiyorum. Bak sınırlandı, değil mi? Ama güneşe bakın. Allah'ın bir mahluku olduğu halde bütün o denizleri ışıtırken, ısıtırken aynı anda dağlardaki karları da ısıtır, ışıtır. Biri birine engel olmaz. Bak, yeryüzünün çekim kanunu. Dağları çekerken, okyanusları toplarken, tutarken bir iğne kadar küçük bir parçacığı da tutar. Bir toz parçasını da çeker. Dağları çekmesi, onu çekmesine, onu çekmesi, diğerleri çekmesine engel değil. Bak, akıl diyor ki aman ya Rabbi. Madem ki Allah'ın yarattığı bir tek kanun bu özelliklere sahipse, o zaman bu kainatı ve kanunları yaratan Allah elbette bütün alemi yaratması, bir tek şey yaratması kadar kolaydır. Haşa, onun için bir zorluk söz konusu değildir. Eğer tanımazsan, Allah'ı tanıyınca kolay oldu demiş. Ama Allah'ı tanımadım. Ben burada bir şey hissettim. Üstad Hazretleri Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeyenlere kendi inancıyla ona ders veriyor. Sen ne diyorsun? Ben dedim ki Allah vardır, birdir ve bütün kainatı idare eden o zattır dedim. Diyorum ona. O da diyor ki yok ben kabul etmiyorum. O zaman şimdi onu kabul etmediği metotla gidiyoruz. Burada onu yapıyor. Dikkatle dinleyelim şimdi. Çok güzel bir metot. Yani her zaman bizim haklılığımızı anlamayabilir karşımızdaki adam. Onun kendi argümanları, kendi getirdiği bahaneleri ile yola gidelim. Mesela bakın size ben bir örnek vereyim. Ben dedi bir tanesi Allah-u Teala'nın bizi yarattığı ve yeni bir alem getireceğine inanmıyorum. Yani yeni bir alemin geleceğine inanmıyorum dedi. Ebediyete inanmıyor yani. Sonsuzluğa inanmıyor. Niçin inanmıyorsun? Yani görmediğimiz alemler. Hiç görmedik. Zaten görsen inanç olmaz değil mi? Peki o zaman dedim ben senin iç dünyanda ebediyet duygusu var mı? Sonsuzluk arzusu? Evet. O zaman bana cevap ver bakalım. Sana bu sonsuzluk arzusunu, isteğini kim verdi? Niçin verdi? Ve bu sonsuzluk arzusu isteğinin karşılığını sen nerede bulacaksın? Hani Üstad Hazretleri diyor ya, eğer Allah vermek istemeseydi ne vermezdi? istemek vermezdi. Madem Allah bize anne rahminde göz verdi, görmek verdi, öyleyse bu görmenin ve gözün faydalı olacağı bir yer olmalıydı. Geldik gördük mü burada? Ya iyi ki annemizin rahminde gözümüz takılmış. Ama orada bize faydası yoktu. Görünürde. Anlaşıldı ki başka bir alem için verilmiş. Öyleyse bu dünya karnında bana sonsuzluk duygusunu verilmiş olması, bu dünyada da bunu göremediğime göre demek ki bu dünyadan doğunca gideceğim alemde lazım olacakmış o bana. Onu anlamış oluyorum. Ya bak onların argümanları üzerinden gidelim. Zaman zaman bunu yapalım. Üstad Hazretleri burada aynı metodu işliyor. Sen ne dedin? Sen diyorsun ki ben tanımıyorum. Eğer tanımazsak ve o olmazsa Allah'ı da kabul etmezsen varlığını, o vakit her bir şey bütün bu saray kadar müşkülatlı olur. Her bir şey saray kadar müşkülatlı olur. Örnek verecek. Çünkü her şey bu saray kadar sanatlıdır. Buna bir örnek verelim daha net anlaşılsın diye. Genetik uzmanları diyorlar ki insanların her bir hücresi insanın bütün özelliklerini taşır. Alın bir hücreyi saç telinizden, koparın bir tane saç, parçalayın onu, koyun şeylerin altına, uzmanların ellerine verin, onlar alsınlar aletlerin içerisine yerleştirsin onları. Gözle görülmeyecek kadar küçük bir sanat eseri. Genetik uzmanlık alanı diyorlar değil mi? Gen haritası, gen havuzu. Alın o genin bir tanesini okuyun. Bir insanın bütün özelliklerini Cenab-ı Hak o tek hücreye yazmış. Adam o hücreye bakıyor. Sizi görmediği halde sizin bütün özelliklerinizi okuyor tek tek. Niye oraya? Demek ki insanın her bir hücresi insan kadar sanatlı. Oldu değil mi şimdi? Bir tek hücre insan kadar sanatlı. Geçelim ağaca. Ağacın bir çekirdeği ağaç kadar sanatlı mı? Tabii canım. Ya bir hayvanın bir yumurtası annesi kadar sanatlı mı? Evet canım. Nereden görüyoruz? O çekirdeği ekince ağaç çıkıyor. O yumurtayı kuluçkaya yatırınca bir civciv çıkıyor. Bir hayvan çıkıyor. Aynen bunun gibi. Bütün kainattaki her şey kainat kadar sanatlı. Nereye getirecek? Okuyalım. Bu saray kadar demek ki o vakit eğer tanımazsak, çünkü her şey bu saray kadar sanatlıdır. O vakit ne ucuzluk ne de mebzuliyet kalır. Eğer sen bu kainatı yaratan bir tek zatı kabul etmezsen, o zaman kainatta hiçbir şey olmazdı. Biraz sonra gelecek. Hiçbir şey olmazdı o zaman. Niye? Kendi kendine olduğunu kabul edeceksin. Kendi kendine olması mümkün değildir. Sebeplerin yaptığını kabul edeceksin. Sebeplerin yapması da mümkün değildir. O sebepler 10. Burhan da işleyecek. Burada biraz daha kendi kendine olmaya bir açıdan cevap veriyor. 10. Burhan'da da sebeplerle müsebbep diyor. Aynı anda var oluyorlar. Sonra yok oluyorlar. Sebebin diyor müsebbeple beraber yok olması gösterir ki o müsebbep yapan sebep değildir. Mesela çocuğun dünyaya gelmesine sebep kimdir? Anne baba. Müsebbep yani netice çocuk. Peki Allah için söyleyin. Çocuk da anne de fani mi? Ha, o bak bitti. O zaman demek ki netice yapan anne baba değilmiş. Onlar da fani çünkü. Mesela meyve neticedir. Ağaç sebeptir. Meyve de dökülüyor, kuruyor, yok oluyor. Ağaç da dökülüyor, kuruyor. Allah Allah. Onu 10'da işleyecek inşallah. O vakit ne ucuzluk ve ne de mebzuliyet kalır. Belki bu gördüğümüz şeylerin birisi değil elimize, hiç kimsenin eline geçmezdi. Oldu şimdi. O zaman gördüğümüz hiçbir şey yapılamazdı. Kendi kendine olması mümkün değil yani. Şimdi örnek verecek. Sen yalnız şu ipe takılan tatlı konserve kutusuna bak. Aa, ne kadar güzel. Yani tatlı almaya gidiyoruz bir tatlıcıya. Tatlıyı alıyoruz, bunu kim yaptı diye soruyoruz. Çünkü biliyoruz ki Tatlının konduğu kaplar nedir? Malum. Orada tezgahta konulmuş kaplar var. Pişirilen tatlı şeyler var. Biz biliriz ki o tatlıların konduğu kaplar o tatlı yapmamıştır. O tezgahlar da onu dokumamıştır. Zira tezgah da birisi tarafından döşenmiştir. Tezgahın üzerine kaplar da birisi tarafından konulmuştur. Tatlılar da yine birisi tarafından içine konulmuştur. Yani tatlıyı tatlı cinsinden olmayan bir varlık yapmıştır. Tepsiyi de tepsi cinsinden olmayan bir varlık yapmıştır. Tezgahı da tezgah cinsinden olmayan birisi dokumuştur. Akıl mantık can. Şu kainat bir tezgah. Tezgahın üzerinde konulmuş tabaklar var. Üstad Hazretleri onlara ne diyor? Tablalar diyor mu? Tabla diyor. Tablanın üzerine konulmuş da tatlılar var, şuruplar var, konserve. Anlaşılıyor ki canım. Bu tezgahı da, tezgahın üzerine konulmuş kapları da, kapların içerisinde konulmuş tatlıları da tezgah cinsinden olmayan, o kap cinsinden olmayan, o tatlı cinsinden olmayan bir zat dizmiştir, koymuştur ve pişirmiştir. Akılda, mantıkta, fikirde, vicdanda bunu gerekli kılar. Neymiş? Bunun manası şuymuş. Konserve kutusu. Kudret konserveleri olan kavun, karpuz, nar, süt kutusu, Hindistan cevizi gibi rahmet hediyelerine işarettir. Aman ya Rabbi. Tabii hemen alıp yiyiveriyoruz. Üstad Hazretleri onun için hayvan gibi yeme diyor. Hayvan gibi yutma, yeme. Hatta yediğimizde defnedilir diyor değil mi? Yediklerimiz defnedilir diyor ya. Allah Allah. Yani Allah-u Teala aslında onları tefekkür etmek için. Onun için hatırlarsanız Besmele'de Üstad Hazretleri başta Bismillah, ahirde Elhamdülillah değil mi? Baştaki Bismillah zikirdir. Sondaki Elhamdülillah şükürdür. Ortada diyor bu harika nimetlerin ahad, samet olan bir zatın ahad, bir olan. Samet, hiçbir şeye muhtaç olmayan ama her şeyin ihtiyacını karşılayan Allah demek. Bir zatın eseri sanatı olduğunu tefekkür etmek. İşte esas mesele bu. Haydi buyurun. Okuyalım. Diyor ki, konserve kutusuna bak. Eğer onun gizli matbahayı muciz numasından çıkmasa idi, şimdi 40 para ile aldığımız halde 100 liraya alamazdık. Yani Allah-u Teala'nın yaratmadığını kabul edelim senin gibi ey Allah'a inkar eden adam. Sen diyorsun ki bu ağaçların dallarındaki nimetleri, hatta inelim biraz daha ağaçları, inelim biraz daha toprağı, güneşi, ayı, yıldızı, seni, anneni, arıları, balları Allah'ın yarattığını kabul etmezsen, hatta Üstadır başka bir yerde, o zaman diyor bir narı satın alamazdık dünyayı verseydik. Çünkü bu dünya nar yapamaz. Ağaç da bitki yapamaz. Bu toprak da bitki yapamaz. Anne de çocuk yapamaz. Hatta bazen latif olsun diye çocuk yapacağız diyorlar. Herhalde şaka yapıyorlardır yani. Değil mi? Çocuğun hastalandığında tırnak yapamıyor. Nerede kaldı anne karnında anne çocuk yapsın? Herhalde latif olsun diyor. Ve mecazidir yani. Ya. Okuyalım. Matbahayı muciz numasından çıkmasa. Demek ki Allah-u Teala'nın mucizeli mutfak. Demek ki mutfak mucizeymiş. Ne demek? Ağaç şey yapmaz. Meyve yapmaz. Veya tatlı yapmaz. Ya ağaç ile Allah meyve yaratır. Ağaç yaratan da Allah. O ağaçtan meyveyi süzen de Allah. Üstad Hazretleri 3 tane ayet-i kerimeyi Cenab-ı Hakk'ın o ayette bize gösterdiği önemli meseleleri örnek olarak Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birinin delili getirir. Bir tanesi arı. Biliyorsunuz arının süngücüğünde, arının ne var? Arıda ne var? Zehir var. Bir. Arının karnında ne var? Bal pişiriyor. Bir de arının küçük kafasında ne var? Bal yapma programı var. Diyor ki bu arı gibi bir hayvanın o küçük kafasına o mükemmel bal yapma programını koymak. Evet. O diyor karnında tatlıların en güzelini pişirmek. Başka? Bir de diyor o zehiriyle o balı birbirine karıştırmadan pişirmek. Ya zehir, bal. Zıt şeyler değil mi? Bak bu mucizedir işte. Bunu ne arı yapar ne de bütün insanlık bir araya gelse insanlık yapar. Öyleyse bu arının işi değil. Bak burada öyle ağaç. Ağaca bakın. Ağaç benim bu gıdaya ihtiyacım olduğunu ne bilecek? Hadi buyurun. Ağaç benim dişime uygun nasıl yapacak? Bilmez ki beni. Ağaç benim gözüme uygun olan vitamini nasıl koyacak? Diyeceksin ki ağaç beni tanıyor. Ağaç. Bir de ağaç kendinde yapmasını biliyor. Kendim yaptı ağacı. Yoksa onu toprağa mı vereceksiniz? Cenab-ı Hak aklımızı çalışmasın. Yine başka bir örnek daha veriyor. Diyor ki ayette fışkı ile kanın ortasından beyaz safi halis saigan lişşaribin. İçimi kolay bir sütü safi sütü çıkarması. Haydi buyurun. Ya diyeceksin ki bunu ineğin karnındaki fışkı ile kan yaptı, memesi yaptı diyeceksin. Ya da bu mucizedir. Bunu ne inek yapabilir, ne insan yapabilir. Bunu yaratan bir zat. Cenab-ı Hakk'ın kainatta yarattığı her şeye çünkü bu süt bütün saray kadar sanatlıdır. Onu demek istiyor. Bu meyve ağaç kadar sanatlıdır. Evet. Bu çiçek yeryüzü kadar sanatlıdır. Öyleyse her bir varlığı yaratmak ancak sonsuz bir gücün işi olabilir. Onun gizli matbahay muciz masından çıkmasa idi, şimdi 40 parayla aldığımız halde 100 liraya alamazdık. Ben müsaade ederseniz burada kendime bir ders almak istiyorum. Bir tek elmanın, armudun, vişnenin, kirazın buradaki anlatılan mesela daha çok hani iplerin ucuna takılmış böyle koca koca karpuzlar daha net görülüyor ya. Üstad Hazretleri onları burada nazara verdi. Tulumbacık veya şeyin başındaki incir ağacının başındaki incir tatlısını alın. Fark etmez. Nar ağacının başındaki nar tatlısını alın. Hiç önemli değil. Fark etmez. O zaman şöyle bir olay çıktı ortaya. Bir tek incirin yaratılması kainat kadar masrafı gerekli kılıyor. Evet, ben diyorum kendime. O zaman sen acaba bu yediğin tatlının şükrünü eda edebildin mi? Çünkü bize tarlada yetiştiren, dalından koparıp bize ulaştıran insanlara verdiğimiz ücret o nimetin ücreti değil. O nimeti buraya taşımaya vesile olmaların ücretidir. Nimetin ücreti için kainat gerekiyor arkada. O zaman kainat kadar bir teşekkür edeceğiz ki o tek nimete teşekkür. Onun için üstadımız diyor ki bir insanın diyor bir diliyle, bir bedeniyle, bir ağzıyla bu kadar sonsuz nimetlere teşekkür etmesi mümkün değil. Onun için Allahu Teala bizim ona yaptığımız şükürleri, niyetlerimizi yapmış kabul ediyor. Hakikaten ya. Onun için bir insanın sadece bize verdiği nimetlerden bir tanesine bile ömür boyu ibadet yapsak yine onu karşılamamız mümkün değil. Bakın işte bir tane. Haydi buyurun. Alın elinize incir ağacının çekirdeği meyvesini. Yiyin onu. Bir afiyet olsun, şifa olsun. Ondan sonra da buna teşekkür edin bakalım. Bütün dünyayı versek bunu yapamazdık. Madem yapamayız, öyleyse bunların ücreti maddi olarak ödenmesi mümkün değil. Ancak ibadetle, şükürle, takva ile, ihlas ile ödenebilir. 100 lira da versek alamazdık diyor. Evet bütün istibat, müşkülat, suibet, helaket, belki muhaliyet. Yani bırakın zorluğu Allah kabul etmediğin zaman, bire vermediğin zaman, bırakın zorluğu imkansız, muhal onu tanımamaktadır. Çünkü şu örneğe bakın. İki tane örnek verecek. Çok örneklerden iki tanesi. Nasıl bir ağaca, bir kökte, bir kanunla, bir merkezde hayat veriliyor? Ağacın kaç tane dalı var? Özellikle salkım söğütlerinde bunu daha güzel görüyoruz. Veya biraz daha başka bir ağaç aklınıza getirin. Hayal edin. Hangi ağaç olursa olsun. Bu ağacın başındaki bütün dallar, bütün yapraklar, bütün çiçekler, bütün meyveler, bütün özelliklerle kaç kökten kuvvet veriliyor? Bir kökten. Kaç merkezden idare ediliyor? Bir merkezde. Yani şöyle sebeplere bakalım, zahiri görüntü olarak. Hepsini bir tanesine verildiğini gözümüzle görüyoruz değil mi? Ne kadar kolay. Ya ben bu ağacın dallarının, yapraklarının, çiçeklerinin, meyvelerinin, tatlarının, kokularının, renklerinin tek merkezden idare edildiğini kabul etmiyorum. Deyince o zaman soru şu çıktı. O zaman diyeceksin ki her bir yaprak için bir ağaç lazım. Bak, bütün yaprakları bir ağaca vermekte zorlanan o akıllı olduğunu zanneden kişiye o zaman soracağız. Öyleyse her bir yaprak için birer ağaç, her bir tat için ayrı birer ağaç, her bir çiçek için ayrı birer ağaç, her bir meyve için ayrı bir ağaç kabul etmek zorunda kalacaksın. Eğer şu kainatı idare eden zatı, sonsuz bir tek zatı kabul etmeyi aklına sığıştıramıyorsan, o zaman kainattaki varlıklar sayısınca ilahlar kabul etmek zorunda kalacaksın. Biri kabul etmekte zorlanan o akılsız aklına varlıklar sayesinde ilahları kabul ettirmeyi nasıl kabul ettireceksin? Ya. Hani dersin başı demiştik ya. Bu kitabın harflerinin tamamını bir merkezden yazıldığını kabul etmediğin takdirde her bir harf için ayrı bir matbaa, ayrı bir merkez, ayrı bir program, ayrı bir sistem kabul etmek zorunda kalacaksın. Her bir harf için buna ikinci örnek veriyor. Eğer o ağacın meyveleri ayrı ayrı merkeze ve köke ayrı ayrı kanunla rapt edilse, evet, her bir meyve bir. Bütün ağaç kadar müşkilatlı olur. O zaman her biri için ayrı ayrı ağaçları kabul etmek zorunda kalacaksın. İkinci örnek, hem nasıl bütün ordunun teçhizatı bir merkezde, bir kanunda, bir fabrikadan çıksa, kemiyetçe bir neferin teçhizatı kadar kolaydır. Yani bir fabrika yaptınız. Bir tane yapmakla 1.000 tane yapmak arasında bir zorluk var mı? Bir tanesi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sanatlardan bir örnek. Bir tanesi insanların yaptığı sanatlardan bir örnek. Ne kadar güzel değil mi? Yani bakın ey insanlar, sizler bile bir merkezden, bir şehirden, bir yerden yapılmasını kolay. Hani dedik ya, bir adamın idaresini 100 adama vermek gibi. Böyle kabul etmezsen askerlerin işleri ne kadar güzel değil mi? Bak bir fabrikadan bütün askerlerin şeyleri çıkarılıyor numaralarına göre. Eğer bunu kabul etmezsen diyor, bütün ordunun teçhizatı bir merkezde, bir kanunda, bir fabrikadan çıksa, kemiyetçe bir neferin teçhizatı kadar kolaylaşır. Eğer her bir neferin ayrı ayrı yerlerde teçhizatı yapılsa, alınsa, her bir neferin teçhizatı için bütün ordunun teçhizatına lazım fabrikalar bulunması lazım gelir. Evet. Ordunun teçhizatını bir fabrikaya, bir merkeze vermedin mi? Vermedin. O zaman her bir neferin ihtiyaçlarını gidermek için ayrı bir merkez, ayrı bir fabrika, ayrı bir kanun, ayrı bir sistem kabul etmek zorunda kalacaksın. Aklımızı kullanmamıza vesile olan bir metot öğrendik. Nedir o metot? Allah'ı, isimlerini ve sıfatlarını, birliğini ve varlığını kabul etmeyen insanlara kendilerinin ortaya koyduğu metotlarla yola giderek aslında esas imkansız olanın, esas muhal olanın, esas akıldan uzak olanın kendi düşüncelerinin olduğunu kendilerine kabul ettirmek. Kendi fikirleriyle onu çürütmek. Evet. Ahireti inkar eden bir adama neyi inkar ediyorsun? Kendisinde bulunan bir ebediyet duygusuyla ona ebedi alemin varlığını ispat etmek. Aynen bu iki misal gibi. Şu muntazam sarayda, şu mükemmel şehirde, şu müterakki memlekette, şu muhteşem alemde bütün bu şeylerin icadı bir tek zata verildiği vakit, buna tabi insanların yaptığı şeylerden çok örnekler var. Eğer biz bugün şu elektriğin, ampuldeki elektriğin ve binamızdaki elektriklerin tamamının, şehrimizde elektriklerin tamamının bir merkezden geldiğini kabul etsek iş kolay. Kabul etmiyor musun? Evet, o zaman her bir ampul için ayrı bir, neydi o bizim büyük barajın adı? Keban barajı kabul etmen gerekecek. Ayrı bir sistem, ayrı bir merkez, ayrı bir... Allah Allah. Eğer vücudumdaki bütün organların tek bir ruh tarafından idare edildiğini kabul etsen iş kolay. 70 trilyon hücreyi bir tek kanun, bir tek merkezden bir tek ruh idare ediyor. Doğru mu? Kabul etmiyor musun? Yok, etmiyorum ben bir tek. O zaman gözün için ayrı bir ruh, kulağın için ayrı bir ruh, hücren için ayrı bir ruh, atomlar için ayrı bir ruh. Ya biri inkar etmeyi aklına sığıştırıyorsun ama bu kadar ruhları kabul etmeyi aklına, Allah Allah. Ya. Onun için Üstad Hazretleri her yerde birlikte, vahdette yüsür var diyor. Kolaylık var. Ama biri kabul etmediğinde hadsiz muhalat var. Yani muhaller, imkansızlıklar var. Aynen bu iki misal gibi. Şu muntazam sarayda, hani sarayı kabul edersen bu alemi bir saray olarak düşün. Elbette bu sarayı yapan, bu sarayı idare eden birisi olduğu gibi şu kainat da bir saraysa öyle düşün. Onun için saray kolaylığında idare ediliyor demek istiyor. İkinci manada mükemmel şehirde. Yani bir şehrin bir merkezden idare edilmesi ne kadar kolay değil mi? Hani o biliyorsunuz sokak lambaların geçişlerinde bir merkez idare kolay. Peki her bir lambayı ayrı merkez idare etse? Yani birlikte birden bir merkezden idare etmenin kolaylıklarına. Onun için şehir örneğini verdi. Sonra şu müterakki memlekette sürekli gelişen, terakki eden şu memlekette, şu muhteşem alemde bütün bu şeylerin icadı bir tek zata verildiği vakit o kadar kolay olur, o kadar hiffet peyda eder ki gördüğümüz nihayetsiz ucuzluğa. Niye biz kolayca topraklardan bu kadar nimetleri topluyoruz? Bir tek zatın olduğu için. Çünkü toprak da Allah'ın, ben de Allah'ın. Hava da Allah'ın, su da Allah'ın. Hepsi bir tek zatın olduğu için hepsini kolaylıkla idare ediyor. Ama su başkasının, hava başkasının, ben başkasının, hücrem başkasının, göz başkasının, akıl başkasının olsa ne kadar mükemmel bir ufuk açıyor değil mi? Ucuzluk bundanmış. Kolay almak bundanmış. Annenin rahminde karanlık alemde o bir damla sudan o mükemmel varlıkların ucuz yaratılması bundanmış. Ucuzluğu sanatsız olduğu anlamına gelmez. Çok kolay, çok ucuz ama mükemmel sanatlı. Her bir sanat kainat kadar değerli. Ama bu kadar ucuz. Hem çok hem ucuz. Aslında bir şey çok ucuzsa nedir? Halbuki bu öyle değil. Bak bir şey çoksa, ucuzsa, her yerde varsa değersizdir. Kıymeti azdır. Ama Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukat her yerde bolca, bu gayet ucuzca hemen elde ediliyor. Ama değeri ve kıymeti kainat kadar. Evet. O kadar hiffet peyda eder ki gördüğümüz nihayetsiz ucuzluğa ve mebzuliyete her yerde bolca var. Giriyorsun bir ağacın içerisine, o her taraf takılmış. Orada var, orada var, orada var. Sonra arkasından tekrar bir daha yaratılıyor, bir daha yaratılıyor her sene. Odundan, kütükten, topraktan bu kadar nimetler ucuzca dökülüyor. Yoksa evet, mebzuliyete ve sehavete, cömertliğe sebebiyet verir. Yoksa her şey o kadar pahalı, o kadar müşkilatlı olacak ki dünya verilse birisi elde edilemez. Yani eğer bu kainatı idare eden bir tek zatı kabul etmezsen bu kainatta olmazdı. Bu kainatın içindeki nimetlerden hiçbirini de elde edemezdiniz. Yapamazdınız. Evet. Cenab-ı Hakk'ın bu kadar yarattığı sanatları sürekli insanlar taklit ediyorlar. Toprağı kullanıyorlar, insan hücresini kullanıyorlar, hayvanları kullanıyorlar, bitkileri kullanıyorlar. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün mahlukatı kullandıkları halde bugüne kadar bir göz yapıldı mı? İşte bu kadar. Yapıldı mı? Hayır. Peki nasıl?
Yapıldı ama göremiyor.
Göz değil demek ki. Evet. Yapılama. Yapamazlar yapamazdı. Yapılamaz. Allah yaratır ancak gözü. Şimdi işte bu demek. Bütün insanlık bir araya gelse, bütün dünyayı kullansalar, Cenab-ı Hakk'ın varlığı kabul etmediğimiz takdirde, zaten dünya olmazdı da, bir tek elma yapamazlar. O ineğin memesinden sütü çıkaramazlar. İnsanın şu kafasına o aklı koyamazlar. Koyamayız. Allah muhafaza. Cenab-ı Hak imanımızı kamil eylesin. İstikametten ayırmasın. Yarattığı her mahluka onun isimlerinin gölgeli olarak bakmayı da nasip etsin. Nimetin kıymetini idrak ederek Allah'ı tanımamızı Cenab-ı Hak nasip etsin inşallah. Ve ahiru davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.